İnsanlar ya akıllarıyla hükmederler veya hisleriyle. Akıllarıyla hükmettiklerinde daha isabetli olurlar, hisleriyle hükmettiklerinde yanılabilirler. Bediüzzaman bunları değerlendirme babında şöyle diyor: Kezalik görüyoruz ki fennin himmetiyle zamanı halde fil cümle, yani ilimlerin himmetiyle yaşadığımız zamanda kısmen, İnşallah istikbalde bir temamihi, hüküm ferma, kuvvete bedel hak ve safsataya bedel bürhan ve taba bedel akıl ve hevaya bedel hüda ve taassuba bedel metanet ve garaza bedel hamiyet ve müylat-ı nefsaniye bedel temayülat-ı ukul ve hissiyata bedel efkar olacaklardır. Burada insanda şu mu olmalı, bu mu olmalı? Bunların mukayesesi yapılıyor. Kuvvet, hak. İnsan kuvvete dayanarak da hüküm verebilir, hakka dayanarak da. İşte kuvvetli olan haklıdır dersek bu yanlış olur. Ama bir kısım insanlar kendi ellerindeki kuvvete dayanarak haklıymış gibi hareket etmeye çalışıyorlar. Ta hem mazide hem de günümüzde. Ve safsataya bedel bürhan. Safsata delil olmayacak şeylerle delil getirmek. Bürhan ise kat'i delillerle konuşmak. Tab'a bedel akıl. Tab insanın tabiatı, fıtri halleri ama fıtri refleksleri, buna mukabil akılla hareket etmesi daha akıllıca olacaktır. Hevaya bedel hüda. Yani heva nefsin istekleri, hüda ise Allah'ın bizden istedikleri. İnsan nefsine kalacak olursa çok yanlış hükümler verebilir. Ne gibi? Diyelim ki gümrükte bir memur 1 milyon dolar gibi çok cazip bir rüşvet kendisine geldiğinde nefsi itibariyle meyleder. Ama eğer onda hüda hükmederse din bize diyor ki Er-raşi vel-murteşi kilâhuma finnâr. Rüşveti veren de alan da ateştedir. O zaman o kimse rüşveti almayacaktır. Taassuba bedel metanet. Taassup körü körüne kabullenmek. Metanet ise gerçekten doğru olan üzerinde ısrarcı olmak. İki kere iki dörttür demek taassup değil. Ama iki kere iki beştir veya altıdır deyip bunda ısrar etmek taassup. Ve garaza bedel hamiyet. Yani insan bir takım şahsi çıkar gibi garazlarla da iş yapabilir ama faydalı olmak niyetiyle de yapabilir. İşte esas olan hamiyetle yola çıkmak. Nefsin meyilleri var. Nefsin meyillerine bedel, aklın temayülatıyla, aklın meyilleriyle hareket etmek, akıllıca hareket etmek ve hislerle hareket etmek yerine fikirle hareket etmek. Bunların her birisi adeta bir paradigma gibi. Eğer siz nefsaniliği, hissiliği esas alırsanız, o size bir gözlük veriyor, oradan bakıyorsunuz. Ama bunların mukabilini esas aldığınızda, o da başka bir gözlük, o da sizi başka bir dünyaya adeta götürüyor. Karn-ı evvel ve sani ve salisteki gibi, birinci, ikinci, üçüncü asırdaki gibi, İslam'ın ilk üç asrı parlak dönemler. Ve beşinci karna kadar fil cümle olduğu gibi. Yani beşinci asra kadar da o ilk üç asrın rüzgarıyla Müslümanlar epey güzel bir şekilde gitmişler. Beşinci asırdan şimdiye kadar kuvvet hakkı mağlup eylemiş idi. Yani beşinci asırdan 13. asra kadar 8 asırlık bir zamanda kuvvet hakkı mağlup eylemiş idi. Saltanat-ı efkarın İcra-i hasenesindendir ki hakaiki İslamiyet'in güneşi evham ve hayalat bulutlarından kurtulmuş her yeri tenvire başlamıştır. Yani fikirlerin hükmetmesinin şöyle bir güzelliği var. İslamiyet'in hakikatleri güneş gibi. Güneşin önüne mesela kara bulutlar geldiğinde güneşin parlaklığı görülmeyecektir. İşte bir takım vehimler, hayaller, kara bulutlar gibi İslam'ın önündeydi. Ama fikirlerin hüküm ferma olmasıyla kara bulutlar dağılıyor. Böyle olunca İslamiyet güneşi bütün haşmetiyle görülüyor. Hatta dinsizlik bataklığında taaffun eden kokuşmuş adamlar dahi o ziya ile istifadeye başlamışlardır. Yani ilmin ön plana çıkması, hakkı araştırma meyli önde olması, insanların gerçeğe, ilme daha kolay ulaşabilmeleri, bu gibi şeyler İslam'ın önünü açıyor ve daha evvelinde dinsizlik bataklığında kokuşmuş bir hayat yaşayanlar da İslam'ın ziyasından istifade etmeye başlıyorlar. Hem de meşveret-i efkarın mehasinindendir ki makasıt ve mesalik, maksatlar, meslekler, bürhan-ı kat'ı üzerine teessüs, kat'i delil üzerine kuruluyor ve her kemale mümit olan hakkı sabitle hakaikı rabd eylemesidir. Yani fikirlerin meşvereti, ortak akıl. Yani kişi kendi başına hüküm vermeye kalksa yanılabilir. Ortak akılla hareket edildiğinde daha isabetli hüküm verecektir. Böyle olunca sabit hakikatler ortaya çıkar. O sabit hakikatler çerçevesinde biz meseleleri değerlendiririz. Mevlana'nın şöyle bir ifadesi var. Pergele benzetiyor. Biz pergele benzeriz diyor. Bir ayağımız şeriatte, diğer ayağımızla da 72 milleti dolaşırız. Yani pergelin bir sabit durumu var. O orada sabit ama diğer taraf dönüyor, dolaşıyor. Şöyle anlatmaya çalışayım, belki daha iyi anlaşılır. Mesela bir Müslümanın sabit olarak kabul ettiği hakikatler var. Allahu haliku külli şey mesela. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Bu sabit bir hakikat. Ve bu hakikate göre değerlendirdiğinde büyük küçük her şeyi Allah yaratmış. Ama böyle bir sabiti olmayan, acaba dünyayı biri yarattı, başka yeri başkası mı yarattı? Tanrı değil, tanrılar mı var? İşte eski Yunan'da tanrılar sülalesi, başta Zeus olmak üzere, işte yer tanrısı, gök tanrısı, savaş tanrısı, güzellik tanrısı veya tanrıçası, bu şekilde sabiteleri olmadığından fikirleri bayağı dağılmış. Öte yandan diyelim ki bizler Müslümanlar olarak peygamberler büyük günahlardan mahfuzdur. Allah onları korumuştur diyoruz. Peygamberlerde ismet sıfatı. Ama böyle bir sabiteniz yoksa peygamberlerin hayatıyla alakalı da hatıra pek çok vehimler gelebilir. O zaman tereddütler içinde insan bocalayabilir. Ve bu gibi sabitelerimiz olduğunda bunun neticesi batıl hak suretini giymekle efkarı aldatmaz. Batıl hak suretini giymekle fikirleri aldatmaz. Yani şöyle, koyun postuna bürünmüş kurt. Dıştan baktığınızda koyun görünüyor ama altında, o postun altında kurt var. İşte batıl bir fikir kendini hak gibi gösterebiliyor. Ama sabit hakikatlerimiz olursa ve bunları iyi bir şekilde yerleştirebilirsek zihnimizde, o zaman batıl hak suretinde görülemeyecektir. Ey ihvan-ı müslümin, ey Müslüman kardeşler, hal, lisan-ı hal ile bize beşaret veriyor ki, sırrı kul ca'el hak ve zehagal batıl, boynunu kaldırmış, el ile istikbale işaret edip yüksek sesle ilan ediyor ki, bu İsra suresinde geçen bir ayet. Ey peygamber de ki, hak geldi, batıl zail oldu. Hak ve batıl birbirine mukabil. Hak güneş gibi. Güneş doğmuşsa karanlığa yer yoktur. Güneşin olmadığı yerde karanlık vardır. İşte bu ayet istikbale işaret edip yüksek sesle ilan ediyor ki, dehre, zamana ve tebayi-i beşere, beşerin tabiatına, dameni kıyamete kadar hakim olacak. Kıyametin eteklerine kadar hükmedecek. Yalnız alemi kevinde adalet-i eziyeliğinin tecelli ve timsali olan hakikat-ı İslamiyet'tir. Burada hakikat-ı İslamiyet'i, İslamiyet hakikatını şu varlık aleminde ezeli adaletin tecelli ve timsali olarak değerlendirdi. Yani İslamiyet hakikatı şu varlık aleminde Cenab-ı Hakk'ın ezeli adaletinin tecelli ve timsalidir. Ki Asıl insaniyet-i kübra denilen şey odur. İnsaniyet-i suğra denilen mehasini medeniyet onun mukaddimesidir. Yani İslamiyet insaniyeti kübradır. En büyük insanlık. İnsanlığın kemali İslamiyetle gerçekleşir. Peki mehasini medeniyet, medeniyetin güzellikleri. Medeniyetin güzellikleri insanın mükemmelliğinin diğer varlıklardan üstün olduğunun bir alametidir. Ve büyük insanlığa ulaşmak için bir mukaddime, bir öncü durumundadır. Şöyle anlatayım. Mesela Bediüzzaman uçakları gördüğünde çok dikkatini çekermiş ve dermiş ki nevimle iftihar ediyorum. Yani hakikaten çok harika bir şey. Binlerce yıl kuşlar bize tepeden baktı, hava attılar. Ama gün geldi, uçak yaptık, kuşlar gibi uçabildik. Bunu yapan Müslüman veya gayrimüslim fark etmiyor. Zaten Bediüzzaman'da ifadesinde nevimle iftihar ediyorum diyor. Nev, insan nevi, insan türü. İnsanların böyle bir şey yapması medeniyetin bir güzelliği, mehasini medeniyet. İşte biz mehasini medeniyetle diyelim treni yaptık, uzak mesafelere kısa zamanda gittik, radyoyu yaptık, merkezi bir yayınla nice şeyleri her tarafa duyurabildik. Derken radyo, televizyon, internet bunlar hep medeniyetin mehasini, güzellikleri. İnsaniyet bunlarla bir derece tecelli ediyor. Yani insan nevi diğerlerinden farklı. Balinalar bizden çok büyük ama biz onları istihdam edebiliyoruz. İşte dağlar çok büyük ve sert ama tünellerle delip geçebiliyoruz. Ve böylece insanın yeryüzündeki hilafeti, hakimiyeti bunlarla görülmüş oluyor. Ama eğer biz bu medeniyetin mehasinini, güzelliklerini İslami ölçülerde kullanmazsak başımıza bela olur. Ne gibi? Evet uçakla iftihar ederiz ama bazıları uçakla masumları bombalıyor. O zaman bu medeniyetin mehasini kötülüğe hizmet etmiş oluyor. Demek ki teknoloji olmalı. Teknoloji medeniyetin hakikaten mehasini durumunda. Ama bu teknoloji neye göre kullanılmalı? Atom bombası işte enerjide atom enerjisi şeklinde kullanılıyor. Nükleer enerji ne kadar harika. Ama Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atıldığında yüz binlerce insanı bir anda öldürmüş oluyor. Görülmüyor mu ki telahuktan neşet eden tenevvür-i efkar ile toprağa benzeyen evham ve hayalatı hakaiki İslamiye'nin omzu üzerinden hafifleştirmiştir. Yani fikirler gittikçe aydınlanıyor. Buna tenavvur-i efkar deniyor. Fikirlerin aydınlanması. Ve bu nereden neşet ediyor? Telahuktan. Yani insanlar fikirlerini birbirlerine anlatıyorlar. Ve günümüz şartlarında radyo, televizyon, internet, bilgiye ulaşmak gayet kolay. Düzgün bilgiye ulaşmışsak fikirlerimiz aydınlanır. Ve fikirlerimiz aydınlandıkça bizde diyelim İslamiyet aleyhinde bir takım vehimler, hayaller varsa bunlar toprağın üzerindeki ağırlık gibi. Bunlar o toprağın üzerinden atılmış olacak ve yük hafifleşecek. Bu hal gösteriyor ki nücum-u semai hidayet olan, hidayet semasının yıldızları olan o hakaik tamamen inkişaf ve telellü ve lema nisar olacaktır. Yani hidayet semasının yıldızları olan hakikatler tamamen açığa çıkacak, parıldayacak ve etrafı aydınlatacaktır. Ala ra'mi unuful a'da, düşmanlarının burnunun rağmına. Yani onlar istemeseler de böyle olacaktır. Eğer istersen istikbal içine gir bak. Hakikatlerin meydanında, hikmetin taht-ı nezaret ve murakabesinde teslis içinde tevhidi arayanlar safsata ederek asıl tevhidi mahz ve itikadı kamil ve aklı selim kabul ettiği akide-i hak ile mücehhez ve seyfi bürhan ile mütekallit olanlarla mübareze ve muharebe ederse nasıl birden mağlup ve münhezim oluyor? Muhteva şöyle, yani diyelim birimizin elinde elmas kılıç var, diğerinin elinde tahta kılıç var. Elbette düello yapıldığında elmas kılıç, tahta kılıcı parçalayıp diğer tarafı mağlup edecektir. İşte mesela Hristiyan dünya teslis akidesine inanıyor. Baba, oğul, ruhul kudüs. Ama kendileri de bundan çok mutmain değil. Yani anlatmakta zorlanıyorlar. Diyorlar ki aslında biz tek Allah'a inanıyoruz ama aynı Allah'ın oğul, ruhul kudüs şeklinde farklı tezahürleri var. Bu şekilde zorlandıkları bir durum. Bunlara tevhid anlatıldığında Allah bir, leyse kemithlihi şey, ona denk bir şey yok. O bir evlat değil, o bir baba da değil. Anne baba olmaktan münezzehtir. İhlas suresi bunları anlatıyor. Bunlar nazara verildiğinde aklı başında olanlar İslamiyet'e meyledecek ve ben Kur'an'da anlatıldığı şekliyle Allah'ı kabul ediyorum diyeceklerdir. Kur'an'ın üslubu hakimanesine yemin ederim ki Nasara'yı ve emsalini havalandırarak dalalet derelerine atan yalnız aklı azl ve bürhanı tart ve ruhbanı taklit etmektir. Bunu yeminle söylüyor. Kur'an'ın hikmetli üslubuna yemin ederim ki Hristiyanları ve emsalini havalandırarak dalalet derelerine atan şu üç şey. Bir, aklı azletmeleri, aklı kullanmamaları. İki, bürhanı tard etmeleri. Yani kendilerine delil getiriliyor ama getirilen delili kabul etmiyorlar. Ve üç, ruhbanı taklit etmek. Yani körü körüne onların peşinden gitmek. Burada şuna da belki dikkat çekmemizde fayda var. Benzeri durumlar Müslümanlarda da olabilir. Müslümanlarda değişik cemaatler oluyor. Bunların bir kısmında ruhbanı taklit gibi önderlerini körü körüne taklit görülebiliyor. Kendilerine delil getirilse delili kabul etmeyebiliyorlar. Akıllarında rafa koymuşlar veya önderlerinin cebine koymuşlar. O ne diyorsa doğrudur gibi genel kabullerle hareket ediyorlar. Bize bakan yönü de var. Kur'an-ı Kerim'de mesela Yahudilerle ilgili şöyle geçer. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْهِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارَ. Kendilerine Tevrat verilip de gereğini yapmayanların hali Tevrat levhalarını taşıyan eşeğe benzer. Yani kitap yüklü eşek misali. Affedersiniz, bir eşek kitapları taşımakla hem de Tevrat'ı taşımakla eşeklikten kurtulamaz. Temsilde hata olmasın. Müslümanlara bakan yönünü nazara verelim. Ayette Yahudiler misal verilmiş. Ama iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır diyorlar ya. Kendimize de bakan yönüne dikkat etmek lazım. Kur'an'a muhatap olmuşuz ama gereğini yapmıyorsak tek başına bilgi bizi kemalata ulaştırmaz. Hem de İslamiyet'i daima tecelli ve inbisat-ı efkar nispetinde hakaiki inkişaf ettiren, yalnız İslamiyet'in hakikat üzerinde olan teessüsü ve bürhan ile takallüdü ve akıl ile meşvereti ve taht-ı hakikat üstünde bulunması ve ezelden ebede müteselsil olan hikmetin desatirine mutabakat ve muhakatıdır. Bu da yine uzunca bir cümle. Yani İslamiyet'i daima tecelli ettiren ve fikirlerin gelişmesi nispetinde hakikatleri açığa çıkaran şu özellikleridir. İslam'ın şu özellikleri var. İslamiyet'in hakikat üzerinde olan teessüsü. Yani bizde esas olan hakikata sarılmak. Ve bürhan ile takallüdü. Yani delil, kat'i delile dayanması. Ve akıl ile meşvereti. Kur'an'da en fazla tekrar edilen ayetlerden birisi efela yaqilun, akıllarını kullanmıyorlar mı? Ve taht hakikat üzerinde bulunması, hakikat tahtına kurulması ve ezelden ebede müteselsil olan hikmetin düsturlarına mutabakat ve muhakatı, hikmetin düsturlarına uygun oluşu, onlarla paralel gidişi. Hikmetin düsturları derken mesela alemde hikmet hüküm ferma, her şey yerli yerinde. Alemde iktisat hüküm ferma, israf yok. Alemde nizam hüküm ferma, kaos yok. Bu Müslümanların hayatına da birebir yansımalı. Müslüman hayatında hikmetli hareket etmeli, dengeli hareket etmeli ve israftan, aşırılıklardan kaçınmalı. Burada dikkat çekmiş olduğu başka bir durum şu, fikirlerin gelişmesi nispetinde İslam'ın hakikatleri de inkişaf ediyor. Yani metin olarak Kur'an-ı Kerim neyse o, hadisler neyse o, 14 asırdır değişecek değil. Ama 14 asır evvelki insanların anladığından biz günümüzde daha ileri düzeyde anlayabiliriz. Daha ileri bir şekilde anlamamız mümkündür. Çünkü zaman dahi bir müfessir, pek çok Kur'an ayetinin manalarını zamanla daha iyi anlamış oluyoruz. Acaba görülmüyor mu? Ayatın ekser fevatih ve havatiminden, yani ayetlerin pek çoklarının başları sonlarından, nevi beşeri vicdana havale ve aklın istişaresine hamlettiriyor, diyor. Burada tefekkürle ilgili, aklı kullanmakla ilgili ayetlerden bölümler alınmış. Ve bu mesela Hristiyanlarla aramızda çok önemli bir farklılık. Onlarda aklı kullanmak biraz geri planda kalmış. Bunun yerine aradaki boşlukları ruhbanlar dolduruyor. Ama Kur'an-ı Kerim ise ruhban sınıfı diye bir sınıfı ön plana çıkarmıyor. Her bir Müslüman bu dinin adamıdır. Anlamaya çalışması gerekir. İşte Kur'an ayetleri diyor, efela yenzurun, yani nazar etmiyorlar mı, bakmıyorlar mı? Fenzuru, bakın. Mesela diyor ki, unzuru mâzâ fissemâvâti vel ard. Göklerde ne var, yerde ne var, bakın. Efela yetedebberun, onlar işin arkasını düşünmüyorlar mı? Efela yetedekkerun, onlar tezekkür etmiyorlar mı? Hatırlamıyorlar mı? Tefekkeru, tefekkür ediniz. Mâ yeş'urun, ama insanların bir kısmı farkında değiller. Ya akilun, aklı kullanmakla alakalı. Ya alemun, bilmekle alakalı. Fâtebiru ya ulil ebsar, ey basiret sahipleri veya ey gören kişiler, ibret alın. Ben dahi derim, fâtebiru ya ulil elbab, ey akıl sahipleri, ibret alın. Hatimem, fâtebiru ya ulil elbab, ey akıl sahipleri, ibret alın. Zahirden ubur ediniz. Yani zahirden geçin. Yani zahir aldatıcı olabiliyor. Yani ne gibi? Algı yanılmaları diyoruz mesela. Diyelim ki bardağa suyu koyduk, cam bardağa. Kaşığı da içine bıraktık. Kaşık kırılmış görülüyor. Bu bir algı yanılmasıdır. Gerçekte bir kırılma yok. Gözle bakarsan kaşık kırık diyeceksin. Akılla bakarsan öyle görülüyor ama gerçekte öyle değil diyeceksin. Yani demek ki zahirden ubur etmek lazım. Zahiri aşabilmek gerekir. Veya mezaristan. Zahirde baktığımızda ölüler diyarı ama Kur'an'a göre baktığımızda diriler diyarı. Öldü dediklerimiz kabirlerinde hay. Ama bizim hayat mertebemizde değil de ruhani hayat mertebesinde. Bu nazarla baktığımızda Hazreti Adem'den günümüze kadar ne kadar insanlar gelmişlerse bunların hepsi şu anda hayattadır. Evet, dünyamızdan ayrılmışlardır. Farklı bir hayat mertebesinde hayatları devam etmektedir. İşte zahirden ubur etmek bu açıdan önemli. Bir damla su. Zahir baktığımızda sadece su. Ama bilimler gözüyle baktığımızda orada 1 milyon canlı görebiliriz. Hakikat sizi bekliyor. Fakat gördüğünüz vakit incitmeyiniz. Esah ve lazım. Yani hakikatleri görmeye hazır olun. Hakikatleri bulun. Fakat gördüğünüz vakit hakikatleri incitmeyin. Hakikati hakikat olarak kabul edin. Onu kabul etmek size zor gelmesin. O haliyle kabul edin. Esah ve lazım. Ve böylece 8. mukaddeme nihayet buldu. Ve bu mukaddeme ümidi kuvvetlendirecek, yeisten insanları kurtaracak esaslarla dolu ve İslam dünyasının geleceğinin parlak olduğunu delilleriyle bize anlatıyor. Ve bunun pek çok numunelerini ben kendi yaşadığım zaman diliminde gördüm. Daha da ilerisini görmeyi ümit ediyorum. Göreceğiz inşallah.